Üretim sahnesinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Mustafa.
Ben Yalçın.
Ben Muhammed.
Evet Hakan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet Hakan Bey, sizi tanıyalım öncelikle.
Teşekkür ederim. İTÜ'ye beni buraya davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Anılarım depreşmiş oldu bir anda. Hakan Acar kimdir dedin. 78 Almanya doğumluyum. Ama 40 günlükken anne baba bakamadığı için Samsun Bafra'ya getirip babaanneye dedeye bırakan. O yüzden 2,5 yaşına da kadar da anneyi babayı görmeyen. Ondan sonra da anneyi gördükten sonra neden anneni tanımıyorsun diye dayak yiyen bir çocukluk var geçti. Samsun Bafra lise ve ortaokul dönemlerim. İlk defa da dışarı hani bir kuşun kafesten çıkması gibi düşünürsen İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliğini kazanarak geldim. İTÜ'de de baktığınız zaman eğitim öğretim diyoruz ama aynı zamanda hayatı da öğrenmiş olduk. İstanbul Teknik Üniversitesi bittikten sonra da o dönemler askere gitmemek adına master'a başladım. İTÜ Makina'da. Hatta Ford Otosan Satış Bölge Müdürü arkadaşım var, Ender Başkaya. Ender'le aynı evdeyiz. Bu yüksek lisansa hazırlanırken o hazırlanıyordu. Yani o ALES'e diyelim. Ben hazırlanmıyordum. Hani sen mi geçeceksin, ben mi geçeceğim diye. Gerçekten de dereceli. İkimiz de dereceli puan almıştık. O yüzden İTÜ Makina'da rahat girmiştim. Askerlik. Dondurduk burayı, askere gittik. Çünkü o dönemde hem master yapıp da hem çalışma fırsatımız yok. Askerlik de herkese Ankara çıkar, Kayseri çıkar, Eskişehir çıkar. Hava ihmalleri, uçak mühendisisiniz ya. Diyarbakır çıktı. Yani ilk defa çıktı, ilk defa gördüm. Ben şok yaşadım bir an. Orada kara hava ihbal varmış. Yani helikopter tavuru, deve geçidinde Diyarbakır'da. Ben oraya gittim. 16 ayım orada geçti. Onun sayesinde de helikoptere bindim. Onun sayesinde Güneydoğu'yu tamamen tanıdım. Dönüşünde işte herkesin de olduğu gibi bizde de iş arama süreci devam etti. Japonların ortak olmuş olduğu %50 bir ortak olmuş olduğu bir firmaya üretim mühendisi olarak girmiş oldum. Japonların yanına ilk genç mühendis olarak girmemin büyük avantajları olmuş oldu. Her şey benim üzerinden kanalize ettiler bir firmanın değiştirmesini. Ve işte 2,5 yıl kadar da mentorlarım Miyata-san, yani Nobunaga-san, bana da küçük Nobunaga-san diyorlardı sağ olsunlar. Mentorlarımın eşliğinde Japonya'ya giderek uzak durduğu da eğitimler alarak o altyapıyı oluşturmuş olduk. Ondan sonra da peşine Uzel, Stogger Beretta, tekrar Uzel, kendi işini kur, işte o işte danışmanlıklar yap, işte yurt dışı, yurt içi. Ondan sonra en son geldiğimiz nokta Fritterm'de yalın dönüşüm koordinatörü olarak çalışmaktayım. İki çocuğum var, ellerinizden öper diyelim. Onlar da bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapacaklar onu da bilmiyorum. İTÜ'yü seçerler mi, seçmezler mi, yurt dışı olur mu, olmaz mı?
Umarız onlar babalarından daha başarılı olur.
Hakan Bey, şu an Firtem'de yalın koordinatör olarak görev yapmaktasınız. Hem Firtem ne iş yapar, hem de Firtem'de Hakan Acar ne iş yapar? Bunları kısaca özetlersiniz.
Çok enteresandır. Hayat hep böyle karşılaşmalarla oluyor. Beni ilk işe alan insanlar Japonlarla birlikte Turgay Şahin'di. Turgay Şahin'in abisi bu firmada genel müdür. Turgay Şahin ve abisi işte hep görüşüyorlar ya. Bu firma dönüşüme karar verdiği zaman Turgay Bey de benden bahsetmiş. Hatta Turgay Bey'le birlikteydim. O şekilde, o vesileyle ben işte iş görüşmeleri yaptık ve bu firmada işe girdim. Fritem iklimlendirme sektöründe. Bak, uçak mühendisiyim, iklimlendirme sektörü. İklimlendirme sektöründe Türkiye'de bir numara olan bir firma. Avrupa'ya da %60 ihracatımız var. Gerçekten de çok değerli. Çok enteresan. Bir firmaya girdiğiniz zaman ilk önce arkadaş çevrenize, sonra çalışacağınız amire, sonra yönetim kurulunun bakış açısına ve firmanın duruşuna bakmanız lazım. Şimdi baktığınız zaman yönetim kurulu başkanımız ve firmanın duruşu Etik ve İtibar Derneği'nin kurucuları. Baktığınız zaman yani Etik ve İtibar Derneği'nin kurucuları. Baktığınız zaman 30 yıl, 40 yıl önce içeride kadın oranını yükseltmek için çabalayan ve %40, %50 kadın oranını sağlayan bir firma. Hani eşit. Baktığınız zaman tema yönetim kurullarındalar. Çevreye ve doğaya çok önem veren, doğaya dost sanayi dediğimiz bir mantaliteyle gidiyor. Ondan sonra tabii ki yapmış olduğumuz iş, o işteki profesyonellik, mühendislik, koyduğumuz her şey var. Ve ürün anlamında doğaya nasıl daha az zarar veririz ya da hiç zarar vermeyiz diye düşünen bir firma. İnsan odaklı bir firma. Burada yalın dönüşüm koordinatörü, yani dönüşüm diyelim buna. Temelde felsefe olarak yalın, hani insan odaklı, insana değer veren, saygılı, devamlı gelişmek, sistemler kurmak isteyen, süreçlerini israflardan arındıran ama devamında da baktığınız zaman çevik, agile, yani hızlı olmak zorundasınız bu dünyada. En sonunda da bu dönüşümü dijitalle süslemek zorundasınız araçlarla. Artık kafanızdan çarpamazsınız 512 çarpı 687'yi. Otomatikleşmek zorunda. Dijitallere entegre etmek zorundasınız. O yüzden dönüşüm diyelim, kurumsal dönüşüm diyelim, her yerinde varım ve yönetsel ve operasyonel tarafların işte baktığınız zaman sadece operasyondaki teknik kısımlar değil, yönetseldeki insan kaynakları, satış, iş geliştirme gibi fonksiyonlarda da bir firmayı bütün olarak ele aldığınız için joker gibi birisi oluyorsunuz. Herkesle her şeyi çalışıyorsunuz ama katılımcı, hani bütün insanların katılımıyla birlikte ortak akılla hareket ettiriyorsunuz. Burada da insanların hani inanç kapılarını, insanların ikna kabiliyetiyle, insanların alışkanlıklarının değişmesini sağlamak, o yeteneklerinizi bu güne entegre etmek, işte insanlarla birlikte de süreçlerinizi yenilemek, firmayı daha iyiye götürmek için. 5 yılımı doldurduğum tek firma oldu bugüne kadar. Hatta 5 yılımı doldurdum diye bana kıdem ödülü verdiler, sağ olsunlar. Çok sevdiğim bir firma. Yani insani özelliklerimiz ön planda. Mutlu olduğum bir firma. Yarı danışman gibi, Bodrolu danışman gibi, içerideki bir Hakan Bey işte, yeri geliyor projeyle, yeri geliyor Ar-Ge'yle, yeri geliyor üretimle. Gençlerin de çok sevdiği bir konumdayım. Herkes seviyor yani, birbirimizi seviyoruz. O yüzden mutlu olduğum bir firmadan neden ayrılayım? Değil mi? Mutluyum. O yüzden hem iş dengemi, hem özel yaşantı dengemi kurabildiğim bir yer. Devam ediyoruz. Hep birlikte işte gelişip Türkiye'ye bir şeyler katmak. Dünyaya bir şeyler kat.
Diğer iş tecrübelerinize gelmeden önce ilk iş tecrübeniz Japon firmasına girdim dediniz. %50 Japon ortaklığı. İlk iş tecrübesini Japonlarla yapmış olmanın size şüphesiz büyük artılar olmuştur. Bu artılardan bahsedebilir misiniz biraz?
Şöyle, şimdi insanın becerileri 3 türlü diyorum ben. Bir tanesi temel beceriler. Yani annenizden, babanızdan, ailenizden gelen beceriler temelde. Sorumluluk bilgisi. Saygılı olup olmama. Sevip sevmeme. İşte ne diyeyim, disiplin biraz, düzen. Bunlar temel beceriler. İkincisi fonksiyonel beceriler, mesleki beceriler diyoruz. Yani iş hayatında kullandığınız işinizle ilgili yetkinliklerinizi geliştirmeniz lazım. Üçüncüsü de siz ilk zamanlarda operasyonel bir insansınız ama zaman içerisinde yönetsel oluyorsunuz. Yönetsel beceriler diyorum. Yani liderlik, stratejik düşünme, vizyon, uzgörü gibi. Şimdi bu becerilere baktığınız zaman aileden, Alman disiplini dedik ya, anne baba şudur budur. Bir aileden gelen temel becerilerimiz iyiydi. O disiplin, düzen, planlı olmak. Ama bu mesleki ve özellikle fonksiyonel yetkinlikler dediğimiz kısımda, yönetsel yetkinlikler dediğimiz kısımda ilk iş hayatına Japonlarla başlamanın büyük avantajı oldu. Enteresan, işe başlıyorsunuz daha yenisiniz yani 24-25 yaşında genç birisiniz. İşe başladığım gün o zamanlar bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar daha çok. Bir masam, bir bilgisayarım var. Gittim, oturdum, etraftaki insanlara baktım. 4 tane büyük insan, 5 tane. Hepsi büyük, hiç genç yok. Hani o firmanın ilk genç mühendisiyim. İşte bir tane de ortada Japon oturuyor büyük bir salonda, Nobunaga. Yanında bir tane Japon çevirmeni var. Ben de heyecanla hani beni nasıl oryant edecekler, bir şeyler öğreneyim, hemen içeriye gideyim derken Japon aradan bir yarım saat geçince dedi ki hep birlikte girin burada toplantı yapacağız dedi. İşte toplantıya oturduk, beni de çağırdılar. Heyecan var. İşte kulakları çınlasın, insanlara şey anlatıyor Japon. Bu diyor genç bir mühendis arkadaşımız ilk defa aldık. Hata yapacak diyor. Çok yanlış yapacak diyor. Siz diyor bıkmadan öğreteceksiniz. Diğerlerine söylüyor. Bu çocuk diyor hep isteyecek diyor. Hep merak edecek diyor. Siz her şeyini cevaplayacaksınız dedi. Böyle anlatıyor. Ne güzel dedim ya. Yani herkes bana destek olacak falan. O sırada böyle anlatırken İbrahim Bey var. Hiç kulakları çınlasın. O zamanlar 62-63 yaşındaydı. Yılların makine mühendisi. Adam tek başına makine yapıyor yani. Öyle bir mühendis. Ve İbrahim Bey dedi ki ya dedi böyle dedi yeni mezun adamı alacağımıza dedi tecrübeli bir adam alsaydık hemen işe alışırdı. Hemen de bize bir şeyler vermeye başlar dedi. Japon dinledi. İyi Japonlar karşı tarafın sözü bittikten sonra 2 saniye bekleyendir. Dinler, düşünür, ondan sonra cevap verir. Daha iyi Japonlar 5 saniye kadar bekliyor. Nobunaga 2-3 saniye bekledi galiba öyle o civarda. Sonra döndü. İbrahim Bey dedi. Eğer tecrübeli birisini alsaydık dedi sizin gibi olurdu. Değişmezdi dedi. Her şey kendi bildiğini okurdu, kendi bildiğini yapardı. Biz bu arkadaşa dedi, sıfır beyin bu dedi. Ne öğretirsek, nasıl yetiştirirsek öyle olacak dedi. Ağaç hani yaşken eğilir mesela, küçükken düşünün. İşte anam dedim ya ne güzel dedim ama İbrahim Bey'i de gözüme kestirdim dedim. Çok tehlikeli o günden. Ve böyle başladı. Herkesi yerine geçti. Ve ondan sonra dedi ki Hakan San. Onlar san eklerler bey anlamında. Hakan San dedi sen kal dedi. Dedi ki öğreneceğin ilk kelime dedi. İlk şey dedi iş hayatında saygı dedi. Saygı. döndüm şimdi. Hani uçak mühendisini bitirmişsin, master'a başlamışsın. Hayatın boyunca yani ne enteresan değil mi? Temel becerideki bir saygıyı söylüyor adam sana iş hayatında. Nasıl yani dedim. Hani böyle biraz afal afal baktım açıkçası. O da dedi ki emeğe saygı, insana saygı, tabiata saygı, çevrene saygı, her şeye saygı. İşin başı bu dedi ki Toyota kültüründe, o Japonların kültüründeki en önemli sütunlardan bir tanesi, temel yapı taşı dediğimiz olay saygıdır. İyi dedik, ayrıldık. İşte yine gittik bilgisayarımız başına aşağıya gittik, gezdirdiler, insanları tanıtıyorlar. Aradan birkaç gün geçti. Yine Hakan san dedi bu. Ulan dedim bugün de ne diyecek bakalım. Gittik oturduk yine. Hakan dedi yüzlerinden kaçsın dedi. Ya dedim bunun bir sınavı mı var? Nesi var yani hani yüzlerinden nasıl kaçayım ben? Dedi sen dedi ailen bir şeyler yetiştirmiş, ekosistem bir şeyler vermiş sana ve üniversite okumuşsun. Yüzlerinden hani bir bardağın doluluğu oranı gibi düşünün. Bir şeyler eklediğin için kendine yüzlerinden 15'sin diyelim ya da 25'sin diyelim. Evet dedim öldüğün zaman da belli bir seviyede öleceksin dedi. İşte dedi sen her gün kendine bir şey eklersen dedi bugün 25 olan Hakan yarın 26 olur dedi. 3 gün sonra 27 olur dedi. Sen dedi hani bazı 80'li ölür dedi, bazısı 90 ölür dedi, bazısı 26 ile gider. O yüzden dedi her gün öğrenmen lazım dedi. Sürekli gelişim dedi. Yani sürekli kendini geliştirmen lazım dedi. Allah Allah dedim ya hani nasıl bir şey bu? Şimdi 1.01'in 365. kuvvetini aldığınız zaman hani 37.7 kat insan gelişiyor bir yılda. Ama 1'in 365. kuvvetini alsan ya da 0.90'da hiçbir şey olmuyor. Adam onu kastetmiş. Ondan sonra gittim eve. O zamanlar anlamadım tabii. Daha genciz. Bir şeyler öğrenmek ama öğrenme azmi, öğrenme açlığı, öğrenme çevikliğiyle yanıp tutuşuyoruz. Her şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Tabii zaman içerisinde geçtikten sonra şunu öğrendim. Yani hani bu iyileştirme dediğin olay gidip de bir masayı düzeltme değil sadece. İnsanın kendini iyileştirmesi. Yani ben kötü bir insansam daha iyi bir insan nasıl olur? Kötü düşünüyorsam daha iyi nasıl düşünürüm? İşte bugün 10 üzerinden 8 yapıyorsam yarın 9 nasıl yaparım? Hep devamlı daha iyisi vardır. Yani mükemmelliğe giden bir yolculuk gibi düşünebilirsiniz. Bunu kendi benliğimizde aradım ondan sonra da. Hani bu şirkette Japon gelmiş bunu bana söylüyor da bende var. Şimdi tarihe dönüp baktığınız zaman geçmişe dönüp baktığınız zaman, annenize babanıza baktığınız zaman zaten bu bizde var. Babanıza saygılısınızdır, annenize saygılısınızdır. Ne bileyim biz de eskiden küçükken banyodan çıkınca babaannenin dedenin eli öpülür falan. Hani böyle temiz oluyorsun ya. Hani onların yanında bacak bacak üstüne atmazsın falan. Hani böyle saygısızlık diye görürlerdi. O saygıyla yetişmişsin zaten. Hani bir misafir geldiği zaman el öpmeler vardır bilmem ne vardır. İlk önce ona yer verirsin. Hatta en güzel şeylerini ona sunarsın. Misafirperverlik falan. Ve baktığın zaman Çanakkale'de ben hep onu diyorum. Yani sana mermi sıkan düşman askeri var. Değil mi? Yaralı düşman askerini kucağında taşıyacak bir adamın torunusun. Düşünebiliyor musun? Adam sana mermi sıkıyor. Yaralı düşman askeri. Sen onu kucağında taşıyorsun. Yani böyle bir insanın torunusun. Sen saygıyı başka yerde aramana gerek yok. Zaten hani damarlarında geziyor. O yüzden onu tamam içselleştirdik. Öteki gelişim modelini de hani sürekli gelişim zamanında bizim ilkeler ve inkılaplarımızdan bir tane yani ilkelerimizden bir tanesi de inkılapçılık. Ne diyor? Devire göre diyor kendini adapte et diyor, geliştir diyor. Daima yerinde durma diyor, devrimler yap diyor. Hani o gelişime, teknolojiye uy diyor. Bu zaten yerinde durma demektir yani. Yani her gün bir şey eklemen, her gün bir şey öğrenmen gerektir. Bunları içselleştirdiğiniz zaman Japonlarla yürümeye başlıyorsunuz. Zaten etraftaki o mühendis, bir de kulakları çınlasın Turgay Bey. Hani böyle büyükler vardı öyle. İşte İbrahim Bey ya da Lütfi Bey, Ahmet Bey. Şimdi İtülüler var. Yıldız Teknikliler var. Turgay Bey İtülü etrafta gittim onlara sordum dedim. Siz dedim kaç yılda bitirdiniz İtülü'yü? Ya da işte Yıldız'ı Otlu'yu falan. İşte dersten kalmışlar onlar. Hani böyle 4 üzerinden 4 ile bitirmemişler. Dedim ki ileride ben de müdür olurdu. Sağ olsun onlar da hem Japonlarla gelişiyor hem de bizi geliştiriyorlar. Bize de mentörlük yapıyorlardı. Ondan sonra dedim ki dank etti. Hakan dedim adamlar deneyimleyerek, yaşatarak öğretiyor. Yani bana hep diyor ki bir iş veriyor. Git diyor bunu yap. Bak hiçbir sunum açmadılar bana. 2,5 yıl beraber çalıştım ben onlarla. Bana bir sunum açıp da işte şu metodoloji böyledir diye göstermediler. Bana dediler ki git içeriye bunları yap. Öğren dediler. Habir yanlışlar yaptık. Habir hatalar yaptık. Ama habir öğrendik. Her birinde dediler ki bu tecrübe. Her seferinde bu yaptığın tecrübe dediler bana. O zamanlar anlamıyorsun ama biraz çocukluğumuza inelim. Bisiklete biniyoruz belki hepimiz. Sunumdan mı öğretti annen sana ya da baban? Ya da yüzme biliyorsunuz. Mesela baban yüzmeyi sunum açtı evde. Bak oğlum burası okyanus ya da deniz. Bak mavi. İşte sen de böyle kulaç atacaksın diye sunumlar mı göster? Deneyimleyerek öğrendin sen. Araba sürmek bile öyle. Deneyimleyerek öğreniyorsun. Hani her ne kadar ehliyet sınavları falan var ama biz deneyimliyoruz yani. Onu deneyimlediğin zaman gelişiyorsun. Japonların da eğitme biçimi buymuş. Ve ben bunları anladıktan sonra hani işselleştirip anlayıp orada genç mühendis çılgınlar gibiyim. Ben artık öğrenme açlığı, hani bu öğrenme hevesi bende had safhaya geldi. Ben diyorum yani rekorumu geçen hala bir gence rastlamadım. 5 günde hafta içi 24 saatten 120 saat var. 96 saati şirketteydim. Yani 2 haftalık çalışma saatinden daha fazlasını ben 1 haftada yaptım. Adamları bırakmıyorum. Nobunaga tuvalete gidiyor, tuvalete gidiyor. Nobunaga'ya diyorum ki cumartesi günü gelir misin diyor. Niye? Bir şey öğrenmem. Nobunaga'yı dışarıda buluyorum. Hadi diyorum seninle gezdireyim hem İstanbul'u hem de seninle. Adamla yaşadım ben. O yüzden Japonya falan gittiğimizde de adam kendi evinde ağırladı. Normalde böyle Türk milleti hariç olan yani Almanlar olsun, diğerleri olsun, Japonlar olsun evlerine davet etmezler seni. Otelde kalırsın, işlerini yaparsın. Daha resmiler. Ama ben adamın çocuğuyla tanıştım, eşiyle tanıştım. Onların yediğini yedim. Şimdi bana şey diyorlar genelde, okuyan mı bilir, gezen mi bilir? Ben diyorum ki bir de deneyimlemek lazım. Şimdi hem okuyorsun, hem gidiyorsun, görüyorsun. Ama sen çiğ balık yemezsen Japonya'da ne yiyeyim onu? Ben Japonya'da adamlar gibi eğlenmezsen ne yiyeyim onu? Hani adamlar gibi davranmazsan, adamların yaşadıklarını hatta o çay seremoni var öyle, çay özeldir onlar için. İçeceğim dedim ya, Japonya'ya geldim ben, çayını da içeceğim. Ya iyi değil ya. Yani yosun kokuyor yani. Hani bu bizim çay hani 10 numaraymış onu da anladım. İşte o yüzden bu deneyimleme olayı da çok önemli. O bu Japonlarla 2,5 yıl boyunca hiçbir zaman bırakmadım. Hani etinden, sütünden, her şeyinden faydalan diyorlar ya. Maksimum derecede faydalandım. Benden dolayı da dediler ki Hakan arkadaşın var mı? İlk önce dedim var. Dediler sen bizi arkadaşınla tanıştır. Dedim havacılık sektöründe çalışıyor. Onur Eğim'de. Dediler sen bir tanıştır. Onu transfer et. Aldık. Sonra iki arkadaştan sonra 6 ay geçti aradan. Dediler Hakan arkadaşın var mı? Şimdi bak referansa bak. Hani arkadaşını söyle bana senin nasıl birisi olduğunu söyleyeyim olayı var ya. Adamların taktiği görebiliyor musun? Hiç şansa insan almıyorlar. Sen böyleysen senin arkadaşın da böyle diyor. Ondan sonra dedik var yine arkadaşım. Nerede? Mercedes'te dedim. Dediler tamam biz görüşeceğiz onunla. Onu da aldık. Baktığın zaman biz ev arkadaşı, yurt arkadaşıydık zamanında. İTÜ uçak mühendisinden 3 kişi temel o çekirdek kadroyu oluşturmaya başladık. Ondan sonra yeni mühendis arkadaşlar bilmem ne. Bu gençlerin üzerinde biz 2 yılda firmayı 6 kat geliştirdik.
İlk iş serüveniniz yani gıpta edilecek bir serüvenmiş. Japon kültürü çok katkısı olmuş açıkça. Şimdi, umarız Türk şirketleri de bu mentaliteyle devam eder.
Mentalite oradaki şey şu önemli. İnsanlar yani odaklandıkları noktalara bakmak lazım. İnsan yetiştirmek. Yani adam insan yetiştirmeye odaklanıyor. Uzlaşan, kendini geliştirmek isteyen, öğrenmek isteyen insana öğretmenlik yapıyor. Hani deriz ya iyi bir lider ilk önce ustasını geçer, sonra da kendini geçecek çırağı yetiştirir diye. Adamın yaptığı bu esasında. Sizi alıyor. Diyor ki beraber oturuyor mantık çerçevesinde. Bak kardeşim diyor sistemler böyle, süreçler böyle. Yavaş yavaş. Aynı bir çocuk büyütür gibi sana odaklanıp insanı yetiştirdiği zaman zaten insandır olay. Şimdi bir firma batıyor diyoruz ya biz dışarıda. Krizde. Firma kötü. Abi firma kötü değil. Rakibi yapıyor bunu. Oradaki yönetsel işler iyiydi. İnsanlar demek ki süreçlere doğru odaklanamıyorlar. Sistemleri doğru kuramıyorlar. O firma o yüzden batıyor. Yoksa bence hiçbir firma batmaz. Eğer insanı iyi yetiştirdiyseniz, o mesleki yetkinlikleri iyi verdiyseniz, temel yetkinlikleri varsa, bir de yönetsel yetkinlikler, yönetici arkadaşlar da o yönetsel yetkinlikleri aldıysa hiçbir firma batmaz. Nokia batarken zamanında siz belki hatırlarsınız hatırlamazsınız cep telefonu Nokia çok önemliydi. Adam CEO'su onu dedi ya nasıl battığımızı anlamadım. Her şeyi doğru yapmıştı dedi. Demek ki yapmamışsın. Yani bir de onlarda öyle bir şey vardır. Japonlar her daim teşekkür etmesini bilirler. Yani biz 8. büyük kayıp deriz yalında insanların fikirlerinden faydalanmamak. Türk toplumunda genelde ben bilirim var. Ama Japonlarda işi yapan bilir var. Kim olursa olsun herkesin beyninden o fikirleri, o düşünceleri, o önerileri alalım var. O yüzden 10 yaşında bir çocuk olsa bile onu dinlerler. Onun görüşüne bile saygı duyarlar. Bundan sonraki süreçlerde hep benim her firmada bir böyle VIP dediğim insan oldum. Ve hep ben mutlu oldum.
Bu güzel serüveni, ilk serüveni bırakma nedeniniz neydi? Yani nasıl bir VIP ile tanıştınız ki başka bir firmaya geçtiniz?
Sıkıntı nasıl bir VIP ile tanışmak değil. Ben iş değiştirirken, işteyken işi aramadım hiçbir zaman. Ben o işe, yani Japonlardan öğrendiğimiz sadık kalmaktır. Yani aidiyatımız yüksektir. O yüzden işteyken iş aramak, sevgilim varken sevgili aramak gibidir. Hiç kimse yapar mı bunu? Değil mi? O yüzden işteyken iş aramak değil. Ama şöyle oldu. %50 Japon ortak, %50 Türk olan, ortak olan bir firma. 2 yıl Türkler yönetecek, Türk patron. 2 yılda Japonlar yönetecekti. Zamanı geldiğinde Japonların yönetmesi lazımdı. Bizim Türk patron Japonlara teslim etmedi o bayrağı. Yani ben hala yöneteyim, siz kalın diye. Şimdi 7'sinde neyse insan 70'inde de odur mantalitesiyle.
bazı şeylerde o Türk patronla istediğini biz gibi gitmiyor. Yani ister istemez Türk'ün o bir katkısı oluyor orada. Kulakları, yani kulakları sunuyor rahmetli oldu Durmuş Bey. Severdim de, çok da severdim ama bizim müdürlerimiz o işin öyle gitmeyeceğini gördükleri zaman 3 müdürümüz istifa etti. Turgay Bey, Ahmet Bey ve Lütfü Bey. Yani baktığın zaman zaten şirkette 5 tane 6 tane müdür var. 3'ü ve en önemli insanlar. Yani onlar istifa ettiği zaman Tofaş atladı geldi. Bir Toyota atladı geldi. Ne oluyor bu firmada dediler. Onlar konuşuyorlar. Biz bir hafta sonra düşündük. Bu adamlar eğer bir uzgörüdür bu, vizyondur. Yani adamlar gelecekte sıkıntı görüyorlarsa demek ki doğru. Biz de biraz analiz ettik. Bugün onlara yapılan yarın bize olacak diye. Biz de 3 mühendis, o arkadaşlarımla birlikte, biz de bir hafta sonra istifa ettik. Delikanlı, ay biz de istifa ederiz gibi. Şimdi bu, o zaman hani 3 müdür, 3 mühendis istifa etmiş oldu. Zaten firmanın beyaz yaka kadrosu baktığınız zaman 35-40 kişilik bir firma. 6'sı çok önemli ve gerçekten çok önemli. Ben ondan sonra yani sayı yaklaşık diyeyim ama genelde aklımda kalan sayı 17 kere Türk patronla, Japonlarla dışarıda yemekler, İçeride yemekler, toplantılar, gitmiyorsunuz diye çok şey yaptık. Konuşmalar ve görüşmeler yaptık. Siz gitmiyorsunuz diye. Benim istifa kağıdımı yırttı. Duruşuyor o zaman. Dedi Hakan gitmiyorsunuz, siz geleceğin müdürlerisiniz. Tamam onlar gitse de siz gitmiyorsunuz. Japonlar da aynısı. Nereye gidiyorsunuz? Çünkü Maysan diyorlardı. Yani Nobunaga-san bana Maysan diyordu, oğlum diyordu. Öyle yetiştiriyorduk. Ama biz de tükürdüğümüzü yalamayız hali. Biz iki müdür, iki mühendis oradan ayrıldık. Bir müdür arkadaşla, işte bizdeki bir arkadaş, onunla birlikte çalışan bir arkadaş kaldılar. Tercihlerini öyle kullandılar. Ama biz geri adım atmadık, ayrıldık. O ihbar süremizde yani iş arama sürecimizde de şansa işte Uzel çıktı. Karşıma 4 firmayla görüşüyordum. Ondan sonra Uzel'le devam etmeye karar verdim. Ama işe girmek istifa etmekten daha kolay. Bunu hissettim. Çok zorlandı. 2 ay boyunca orada kal. İhbar süresinde ayrılıyoruz. Ve Japonlar gitmiyorsun diyor. Hani böyle seviyorsun da ama ayrılmak da zorundasın. İstifa etmişsin. Elimi sıkmadılar. Çok kızdılar.
Sizin için üzücü olmuş ama bazı değişiklikler gerekiyor. Ki o değişikliği yapmasanız belki bugün çok daha kötü bir yerde de olabilirdiniz.
Evet, şey şöyle düşün, kariyer satranç tahtasına benzer. Bazen ileri gidersin, bazen çapraz, bazen de geri gidersin. Oynadığın taşa göre değişiyor. O yüzden çok enteresandır ki hani oradan ayrılıp yeni kapılar açılabiliyor. Her bir son aynı zamanda yeni bir başlangıç oluyor. Yani ben hiçbir zaman pişman olmadım yaptığım, verdiğim kararlardan. Önemli olan oydu. Ondan sonraki Uzel macerası da çok daha değişik kaslarımızı geliştirdi. Japonlar ayrı geliştirdi ama ondan sonraki hayat ya da gittiğiniz her yer farklı deneyimler kazandırıyor size. Farklı tecrübeler elde etmenizi sağlıyor diyebilirim.
Bir de hayat tabii ileriye bakarak değil, geriye bakarak anlaşılıyor. O noktaları birleştirme olayı.
Evet, evet.
Sizdeki de biraz onun gibi.
Evet.
Benim anladığım.
Yani tabii şimdi onları üst üste koyduğumuz zaman hani savunma sanayi dedik yani silah sektörü ne alakası ya da traktör dedik yani hani şunlara baktığınız zaman siz hani evde yemek pişiren birisini düşünün, sadece sulu yemek yapmıyorsun, börek de yaptınız, baklava da yaptınız, tatlı da yaptınız, işte çorba da yaptınız, yani masayı kurabiliyorsunuz artık. O yüzden şu anki geldiğiniz konum itibariyle firmada her departman hakkında bilginiz var, her sektör hakkında neredeyse bilginiz. Şimdi bir sektöre girip bir firmaya girip 20 yıl sonra ayrıldığınız zaman o sektörde oradaki işi öğrenirsiniz sadece. Ama bizimki biraz daha değişik olmuş oldu.
Hakan Bey, özgeçmişinizi incelediğimizde farklı sektörlerde çalıştığınızı, farklı şirketlerde bulunduğunuzu görüyoruz. Bunun iş yaşantınıza getirdiği avantajlardan ve varsa dezavantajlardan bahsetmeniz mümkün mü?
Güzel soru. Eskiden şey derlerdi, bir işe gir ve o işten emekli ol. Yani tek iş. Hatta bunu CV'lerde gördükleri zaman mutlu olurlardı insanlar. 10 yıldır aynı iş yerinde durmuş, 20 yıldır aynı iş yerinde durmuş diye. Nedense benim konfor alanları geldiği zaman iş yerlerinde, hani bir challenge yapıyorsunuz yeni işe girdiğiniz zaman, o korkularınızla yüzleşiyorsunuz, yeni insanlar tanıyorsunuz, yeni sistemler, yeni süreçler, yeni firma, yeni sektör ve hepsini öğrendikçe de o korkularınızla yüzleşip geçtiğiniz zaman gelişim süreciniz başlıyor, öğrenme süreciniz. Ne zaman ki tekrardan memurluğa geri döndüğünüz, yani konfor alanınıza geri döndüğünüz zaman yeni bir arayışa giriyorsunuz büyük posta. Şimdi bir firmada çalışan insanın belli kasları gelişmiş oluyor ama farklı firmalarda farklı kaslarınız gelişmiş oluyor. Bu bende çok artılı oldu. Yani artı yönleri çok fazla oldu bunun bende. Çünkü her firmada ve her sektörde ayrı bir dinamizm var. Ayrı bir disiplin var. Yani mesela Japonlarla çalıştık. Japonları öğreniyorsunuz. Nasıl iş yapıyorlar, iş yapış modelleri,
şekilleri. Ondan sonra Türklerle çalıştım. Türkler nasıl çalışıyor, yönetiyor, görüyor. Birisinin sistemi ön plandayken, sistemsiz hiçbir şey hareket edemezsen, birisi ecail, çevik, pratik zeka, son gün derse çalışan insan gibi olabiliyor. Yani yarın denetleme olacak, son gece hazırlıklar yapabiliyorsunuz mesela. Ama Japonlar öyle değil. Yani daha bir ay öncesinden başlarsın. Aynı şekilde İtalyanlarla çalıştık, silah sektörü. İtalyanlar bu işe nasıl bakıyor? Yani İtalyanlar çalışma disiplinleri nasıl, nedir, ne değildir diye. İşte sektörel bazda hem o sektörün iç sistemlerdeki dinamikleri de değişiyor, hem de yönetsel şeyleri değişiyor. Bunu ikiye ayıralım. Yönetsel değişiklikler ve operasyonel değişiklikler diyelim. Operasyonel değişikliklerde sizin süreçlerinizde mesela bir firmada talaşlı imalat ön plandayken, yatay işleme merkezi, dikey işleme merkezi, obud gibi, talaşlı imalatta hele silah sektöründe bindelik hassasiyetlerle çalışıyor. Küçücük böyle bir santimetrelik bir yerde 26 tane mekanizma çalışıyor birbirine. Bindelik hassasiyet. Havacılık sektörü de öyle tabii. Ama bir sektörde milimetrelik ya da santimetre toleransla çalışıyorsun. Bir sektörde ısıl işlem varken, pres varken, kalıplar varken, bir sektörde bunların hiçbirisi olmayabiliyor. O yüzden hem yönetsel tarafta hem de operasyonel tarafta çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Yetişme tarzınız boyunca da bunlar teknik kısımlar oldu daha çok. Operasyon dediğimiz kısımlar, üretim, mühendislik, lojistik, planlama, sevkiyat, işte kalite gibi yerler. Ama belli bir aşamadan sonra da siz üst düzey yöneticilik olmaya başlayınca bu sefer diğer, hani bizim daha az işin içine girdiğimiz insan kaynakları, finans. Finans bilmezseniz zaten hiçbir şey yönetemiyorsunuz. İşte satış, pazarlama, iş bağlama, CRM, hani o kısımları da devreye katmaya başlıyorsunuz. O zaman bütünsel olarak gelişiyorsunuz. Ben şey diyorum, tek yönlü gelişim değil de çok yönlü gelişim. Hayatı boyuna yaşamamak lazım. Hayatı eline yaşamak, yani yayıla yayıla. O yüzden bir sürü yerden ayrı ayrı şeyler öğrenerek gitmek lazım. Bunların da hep her birisine ayrı disiplin diyoruz. Ayrı disiplinden kastım ne? Değer disiplinleri var mesela. Value disciplines diye geçiyor. Mutlaka araştırın. İş hayatı bu disiplinlerin üzerine oturuyor. Bir tanesi operasyonel mükemmellik dediğimiz disiplin. Hani çalışmış olduğunuz üretimde itaat et, rahat et. Talimata uygun yap. Şunu yap, bunu yap. Prosedürler, talimatlarla iş yapıyorsun. Standart. Ama Ar-Ge kısımlarında mesela, ürün geliştirme kısımlarında genius olman, bir şey düşünmüyor olman lazım. O insanları bağlayamazsın. Özgür olmaları lazım. Hani sabah 7.30'da gel, akşam 5.30'da git gibi değil. O yüzden hani bu Ar-Ge, Ür-Ge gibi kısımlarda biraz daha değişik düşünüyor olman lazım. Ve satış pazarlama kısımlarına baktığın zaman da müşteri odaklı. Müşteri geldiği zaman ağam, paşam, işte onun ne istiyorsa, ben müşteri kralıdır demiştim Japonlar, customer is God demişti. Müşteri tanrıdır diye misali. Ona odaklı olacaksın. Onunla yemeğe gideceksin. O Fenerbahçe'yi seviyorsa sen Fenerbahçe diyeceksin. O Galatasaray'ı seviyorsa Galatasaray diyeceksin. Siyaseti de konuşacaksın. Bilmem neyi de konuşacaksın. O yüzden bütünsel anlamda gelişimi böyle sağlıyorsunuz. Ben 2,5-3 yıl ortalamayla iş değiştirdim genelde. Ama bugün Z jenerasyon dediğimiz sizler için belki de 1 yıl. Çünkü sizler de doyumsuz oluyorsunuz. Yani oraya gidiyorsunuz, yapıyorsunuz, ediyorsunuz ama başka yerlerde de size ihtiyaçlar var. O yüzden belki de iş yapış modellerimiz değişecek. Şirket değiştirmek yerine, zamanınızı satmak yerine yetenek ve yetkinliklerinizi satacaksınız. O yetenekleri hani danışman gibi düşün. Hem bu firmaya çalışırken hem öteki firmanın da işini yapabiliyor. Artı C firmasında bilmem nesini yapabiliyor olacaksınız.
Daha freelance işler.
Aynen öyle. Çünkü sizin, yani eskiden şöyle bakıyorlardı firmalar. Zamanınızı satın aldık diye bakıyor. Ve hani sesini çıkartma, devam et. Zaten standart iş, memur. Hani devlet memuru gibi. Yani bunu buraya koy. Şimdi gençler bunu yapmıyor artık. Yani benim zamanımı satın alma diyor. Benim ne ihtiyacım var? Çay mı demlenecek? Ben sana 2 saatte çayı demlerim diyor. Ama 3 saatte de öteki firmaya kahve de yaparım ben. Yetkinliğe para ödenme modellerine geçtiler. O yüzden eskiden uzun süreli çalışılan modeller ya da ne diyelim, desteklenen, önerilen şeyler şimdi kesinlikle yer bulmuyor. O yüzden 2-3 yılda bir eğer o genç orada aradığını bulamıyorsa bırakıyor, işi değiştiriyor. O yüzden benim de bir sürü değişik kaslar gelişti yani. İyi oldu, challenge oldu. Her birinde yeni korkularla yüzleştik. Ama gelişim bence böyle oldu, zorlayarak.
Ben de o zaman Hakan Bey size bir şey sormak istiyorum. Sizin en son bahsettikleriniz farklı alanlarda kendinizi geliştirmek hakkında. Dolayısıyla farklı şirketlerle, farklı konumlarda, farklı pozisyonlarda iş yapmaktan bahsettiniz. Peki daha önce Japonlarla çalışırken sizin çalıştığınız şirkete saygı ve aidiyet hissinden bahsetmenizle beraber bu ikisinin orta yolunu nasıl seçebiliriz?
Şimdi aidiyat bağlılık. Yani o firmaya bağlı. Ben Öncelikle şunu diyeyim. Biz firmaya neden giriyoruz? Uzayda mülakatta bir soruydu. Hakan ne istiyorsun dediler. Ben de dedim ki hakkımı istiyorum. Yani biz bir para kazanmak için giriyoruz. Ana amacımız karnımızı doyurmak. Peki dedi hakkın ne dediler bana. Ben de dedim ki alın terim. Şimdi insanın cennete ve cehenneme vicdanı. Ben o işe yapacağım işlerin görev tanımları. O görev tanımlarındaki işleri de hakkaniyetle zamanında yaparsam ay sonunda da bunun karşılığındaki olan maddi kısmını alıyorum. Ben Türkiye şartlarında, şimdi dünyaya bakalım bir de Türkiye'ye bakalım. Türkiye şartlarında eğer bir işe girdiysem vicdanım hep rahat. O işte son gününe kadar hakkaniyetle her şeyi en iyisini yaptığıma inanıyorum. Yani kimse de arkamdan bir şey konuşamaz. O yüzden ben ayrıldığım firmalardan tekrar geri çağrılıyorum. Yani hatta iki tane firmama geri döndüm. Şimdi Türkiye şartlarında siz neden firmadan ayrılırsınız? Ona bakmak lazım. Mesela Japonlar ayrılmıyor. Japonlar neden ayrılmıyor? Çünkü merkezine insanı koyuyor. İnsana değer veriyor. İnsan değerli olduğunu hissediyor orada. Onun etrafı, bütün sistemleri onun etrafına kuruyorlar. Şimdi patrona değer verme, genel müdüre değer verme değil bak. İnsana değer veriyor. O zaman siz değer gördüğünüz yerden kolay kolay maddi ve manevi olarak adaletli bir yönetim varsa, adil bir yönetim varsa çok fazla oynamanıza gerek kalmıyor. Çünkü yanı baştaki firmada da onu karşılaşacak. Ama Türkiye şartlarında ne yazık ki böyle firma bulmanız çok zor. Yani her firma şey der. Ben insanı merkeze koyuyorum, insan odaklıyım der. Ama uygulamaya geçtiğiniz zaman inanın çok farklı senaryolarla karşılaşır. Her firma der ki adaletliyim der. Hatta misyonuna yazar. Ben adil yönetirim der. Ama firmaya girdiğiniz zaman kraldan daha çok kralçıklarla karşılar. Nerede adalet diye sorguladığınız bir sürü şey olacak. O yüzden siz tatmin olmadığınız zaman, sizin vicdanınız bunu tartmaya başladığı zaman maddi ve manevi anlamda belli bir zamandan sonra yeni arayışlara geçiyorsunuz. O yüzden bizim firmalardaki Türkiye şartlarındaki aidiyat 20 yıl bir firmada çalışmak değil. Firmada çalışırken onun hakkını verebilmek. O alın terimizin karşılığında almış olduğunuz maaşı doldurabiliyorsanız, karşılığını veriyorsanız aidiyat, bağlılık o oluyor. Çünkü firmada şöyle bir kavram var son yıllarda. İnsan tutundurma. Yani insan tutundurma modelleri geliştiriyorlar. Nasıl? İşte Mustafa Bey bizim firmamızda işe başladı diyelim. Buddy olarak beni atıyorlar ona, mentor olarak. Ben Mustafa Bey'le yakınım. Ben onun firmayı ısındırmak, firmayı sevdirmek, ona verdiğimiz değeri göstermek için 6 ay boyunca ona destek veriyorum. Hatta firma bu konuda bana para veriyor. Yani Mustafa'nın her kaldığı ay için ekstra para veriyor bana. Yeter ki tuttur bunu diye. Ya da işte XYZ kişiyi Hakan referans olursa alma. Onda bile beni destekliyor firmalar. Çünkü niye Hakan iyi? Hakan'ın arkadaşı da iyidir diye.
O kişi gelirse sana ekstra verir.
Aynen veriyorlar. Yani şimdi firmalar insan tutundurabilmek için uğraşıyorlar. Ama bu insan tutundurabilme olayı, şimdi bakalım Türkiye sektörüne. Toyota ve diğerleri diyor. Mesela Toyota'ya giren adam Toyota'nın emekli oluyor. Bak enteresan. Adamlar, Japonlar orada da oluşturmuş. Niye? Adam orada değer gördüğünü hissediyor zaten. Onun etrafında. Komple sistem öyle. Şimdi eğer kültür öyleyse, sistem öyleyse, bütün kurmuş olduğunuz stratejiler buna dayanıyorsa zaten adam ayrılmak istemiyor. Hani Toyota'ya girip de bir yıl içerisinde, iki yıl içerisinde ayrılan bir adam varsa Toyota bilin ki performansı düşük diye çıkartmıştır onu. Ama orada da o hatayı yapmazlar. Niye? İnsan kaynaklarının anahtar performans göstergelerinden birisi işte tutundurma, doğru insanı seçebilme. Yani siz forvet yerine, hani forvet ihtiyacınız var, forvet yerine defans oyuncusu aldıysanız o sizin insan kaynaklarınızın hatası. Ama forvet aldıysanız, onu geliştirdiyseniz adam da mutluysa hep kalır orada. Futbolcular da aynı. Bazı futbolcular iki yılda bir hani takım değiştirir bilmem ne yapar. Ama bazı futbolcular var ki takımlarında uzun zaman çalışabiliyorlar. Ama orada hissederse değeri.
Yani aslında tam başta da söylemiş olduğunuz gibi bu sadakat hissi onların öğrettikleri saygı ve sürekli gelişim evet. isteğiyle beraber gelişiyor. Evet.
Ya, zaten gençler şöyle bakın. Yani ne kadar çok para verirsek verelim, eğer ben sana değer vermezsem, seni insan yerine koymazsam sen orada kalmazsın. Yani kime sorarsanız sorun. Hani paraya tapmak gibi bir şey oluyor o zaman. Yani karakterimizi yerlere serip üzerine çiğnemek gibi oluyor. O yüzden sizlerin özellikle bu devirde Türkiye'de açlıktan insan öldüğünü duymadım ben. Yani her türlü para kazanabilme metodu varken, yöntemi varken ilk önce siz o hissiyatı istiyorsunuz içeride. O karakterinizin, kişiliğinizin orada hissedilir, değer verilir şekilde olmasın. Ondan sonra öteki kısımlara bakıyorsunuz. Yoksa hani gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar dediğin zaman bir gün patlıyor. O cümle eskide kaldı biraz.
Farklı sektörler ve farklı şirketler arasında aslında bir de sizin girişimcilik serüveniniz var. Ondan da bir bahsedebilirsiniz.
Her gencin hayali. İşe giren her gencin hayali. Yani şimdi sistem, ne yazık ki dünyadaki sistem ikiye ayırıyor insanları. Ya yöneten ya da yönetilen. Eğer siz mezun olduktan sonra dört tane dala ayrılıyorsunuz. Bir, işsizler ordusu. Yani iş arıyorsunuz ya da belli bir süre. İki, standart bir şekilde 7,5-5,5 çalışan bir firmaya giriyorsunuz. Burada maaş için çalışıyorsunuz. Üç, startup gibi kendi girişiminizi yapıyorsunuz. Kendinizi beslediğiniz, kendi kendinize döndüğünüz bir şey. Dört, işveren oluyorsunuz. Bu da parayı çalıştık. Doğal olarak bizler de ilk önce maaş için, hani maaş için çalışır pozisyonunda bir işe girdik. Ve işlerde çalışırken şöyle oluyor. Belli bir zamanda sorguluyorsunuz kendini. Siz o iş yerinde çalışıyorsunuz. Siz, hani akıllı insan, kendi aklını kullanan insan, daha akıllı insan, başkalarının aklını kullanan insan. Sonuçta o firmayı kuran insanlar sizlerden faydalanarak çok daha fazla para kazanıyorlar. Ve işte orada o disipline uyacağınıza, oradaki yanlışları da görerek kendi işinizi yapma dürtüsü oluyor. Yani ben yaparsam daha iyi yaparım ve ben yapmam lazım. Her şeyi ben koymam lazım. Yöneten tarafına geçmem lazım diye. İşte o sırada bu Uzel macerasından sonra krizdeki bir firmada çalıştım Uzel'de. Maaş almıyorsunuz, sıkıntılar var. İnsanlara diyorsunuz ki maaş yok. Elektrik kesiliyor, doğalgaz kesiliyor, bilmem ne oluyor. Haciz geliyor her gün. O firmada para döndürüyorsunuz. Döndürebiliyorsunuz yani. Ve hani siz yapıyorsunuz bunu. Patron değil. Sonra bir cesaret geldi. Dedim ki Hakan, fırsat bu fırsat dedim. Ondan sonra 2012 senesinde işte Alparslan'la, arkadaşımla beraber bir şirket kurduk. Ne yapalım biz dedik. Alparslan biraz daha satış yönü, işte 3 tane yabancı dili var, ticareti biraz daha iyi biliyor. O zaman dedik ki hem ticaret yapalım hem danışmanlık yapalım. Benim de bilgi, beceri ve çevre var. Hakan'ın H'sıyla Alparslan'ın A'sını birleştirdik. Alfa oldu. Hayır, bak şirket kurmaya bak, şirket ismine. Alfa ile ilgili domainlerin hepsi alınmış. Ondan sonra bir alfa yaptık. Yani bir port, bir alert var ya, o bir ayı da birleştirdik. Biz bir şirket kurmuş olduk. Limited şirket. Öyle bir şanslıyız ki daha şirketi kurduğumuz zaman, Uzay'dan ayrıldığımız zaman iş teklifleri gelirken danışmanlık teklifleri gelmeye başladı. Yani Hakan gel diye bir. Vay dedim ya, ne güzel bir şeymiş. Daha bismillah demeden işler başladı. Danışmanlık kısmı Hintlilere, işte Ruslara, İspanyollara, Türklere gibi giderken, ama danışmanlık sadece karnını doyurur bir kişi. Yani bir şirketi doyurmaz. Ticari fonksiyonları çok ilerletemedik. Ticari fonksiyonları ilerletemeyince bu sefer şirketi kapatalım mı, devredelim mi ya da ne yapalım dediğimiz zaman Alparslan bana bıraktı şirketi. Ben aynı benim gibi düşünen başka bir ortak, çocukluk arkadaşım Kürşat'la ortak oldum. Almanya'da kendisi. Aynı benim gibi düşünüyor. Ya diyorum bak bu süt güzel, o da süt güzel diyor. Bak bu kahve güzel diyorum, o da güzel diyor. Şimdi birbirimizi destekliyoruz ya. Zannettik ki yine iş yaparız. Halbuki elmanın aynı yarısı değil, farklı yarıları olman lazımmış. Yani sendeki zayıf kaslar o tarafta olacak. Ticari fonksiyon, finans fonksiyonu. Kürşat'la da biz bir yıl kadar devam ettik ama yine o tarafı geliştiremedik. Sonra etrafta bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım, kuzeni Kayserili. Çok çok canavar gibi böyle bir ticari zekası olan bir hanımefendi. Onunla ortak oldum ben. Gerçekten de ticareti biliyor Kayserili. Hatta güzellik salonu açtık. Şimdi uçak mühendisliği, güzellik salonu ne alaka, kuaför bilmem ne. İşte o kadar işe girdik ki bakır boru aldım falan. Hani ticaret yapacağız. İşte başka yerlerde başka şeyler. İş ayakkabıları satıyorum. Enteresan şeyler. Ama orada şunu gördüm. Siz ticarete giriyorsunuz, bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama her ne yaparsanız yapın. Ticaret yapmadan önceki Hakan Acar'la ticaret yapan Hakan Acar'a davrandıkları aynı değil piyasa. Yani gidip de Hakan Bey denilen, her zaman kapıları açık olan yerler sadece çay ikram ediyorlar. İş alamıyorsunuz. İşte abi diyen ya da Hakan Bey'e saygı duyan insanlar, işimizi yapacağız diyen insanlar arkanızdan dönüp ticari anlamda size rakip olup ya da size ekarte edebiliyorlar. Yani sırtınızdan bıçaklanma gibi bir sürü olayla karşılaştık. Hiç inanmadığınız insanlardan tokatlar yiyorsun. Ondan sonra şunu anladık. Ticarette hani çok başarılı olamadık. Hatta başarısız olduk diyeyim. Yani bir türlü onu öğrenemedik. Niye? 35'inden sonra ticareti öğrenmeniz zor oluyor. Ticareti öğrenenler 15 yaşından, 10 yaşından itibaren işin içine giriyorlar. Aynen öyle. 20 yıllık bir tecrübeleri var adamların. Sen 3 aylık bir tecrüben var. Bunları ben, Yahudi bir abim var. Ona danıştığım zaman, söylediğim zaman 3-4 tane önerileri oldu bana. O yüzden ticaretle ilgili bence bu öneriler önemli. Bana dediler ki, kar zarar kardeştir dedi. Abi hep ben zarar ediyorum dedi. Olsun, bir günde kar edersin dedi. Harbiden öyleymiş. Yani bir gün bir kere ediyorsunuz, bütün zararlarınızı karşılıyor. Öyle düşün. Çünkü serbest çalışıyorsunuz.
Bizim orada da laf vardır, sürekli söylenir. Kar zararı bir arada gezer diye.
Aynen. İşte kardeş dediler.
Her zararda bu söylenir ama. Kar da söylenmez, zararda kar zararı bir arada gezer diye.
İkincisi, Hiçbir zaman Türkiye'de ticaret yapacaksan alacaklı olma Hakan dedi. Niye dedim? Telefonunu açmaz. Harbiden alacaklı olduğum insanlar hiç telefonumu açmıyorlar. Çünkü para isteyeceğimi biliyorlar. Yani tahsilat yapmam lazım. Dediler ki cebinde para varsa bile borcunu ödeme, borçlu ol dediler. Niye dedim? Telefonunu açar dedim. Harbiden borçluysam hemen açıyor telefonu para ödeyecek diye. Allah Allah. Sonra dedim ki ya dedim ben bu işi yapamıyorum dedim. Herkes dedim kurt olmuş dedim. Yani çok acımasız bir dünya var. İnsan insanın arkasından bıçaklıyor dedim. Ben dedim olmayacağım galiba böyle dedim. Hiç unutmuyorum. Dediler ki biz sana ol demiyoruz Hakan dediler. Maske tak dediler. Nasıl yani dedim. Sen dediler kurtlar sofrasında koyunsun dediler. Kuzusun. Ama kurt maskesi takman lazım koçum dediler. Orada öyle oynaman lazım. Oyunun kurallarına göre. Allah Allah dedim. Çünkü kuzu gibi kalıyorsun adamların yanında. Yiyorlar seni. Sonra dördüncüsü de şeydi. Ya hani ben bir önerileriydi bana. Hakan sen ticareti kalbinle yapıyorsun. Kalbinle ticaret yapılmaz, aklınla ticaret yapman lazım dediler. Şimdi bu dördü gerçekten hani hayat boyunca bana o ticarette, o girişimde örnek olacak cümlelerdi. Temel böyle base yani sütunlar oluşturdu. Gerçekten de hayatımda hep öyle. Alacaklı olduysan sıkıntı yaşarsın, borçlu olduysan açıyorlar bilmem ne. Şimdi orada da en sonunda Kayserili ortakla o aldı yürüdü biraz yani işi. Ben o ticari kısımları çok beceremedim. Şirketi devretmek zorundayım. Yani şirketten de olduk. Hepsini ona vermiş olduk. Olsun bir şeyler başardık yani. Bir şeyler tecrübe ettik. Ya da bir şeyler öğrendik diyelim. Ben hata veya da yanlış diye bakmıyorum. Her bir seferi bir öğrenme modeli bizim için. Her şeyi öğreniyorsun. Şimdi ilk iş yapanların %90'ı böyleymiş. Yani hep hataları, yanlışları. Ondan dolayı ağızları yanarmış. Bir tane ağzı yanan gibi. Bir daha da açmazlarmış. %90'ı batarmış. Ama ikinci kez cesaret isteyen, yani ikinci kez bu girişime girmek isteyenler de bu %90 batanların %80'i olurmuş. Yani pardon %80'i, evet %80'i ikinci kez işe girer. Onlar da başarılı %90. Şimdi ben ikinci kez yine girişim deneyeceğim. Hatta başladık işte UNG dedim ya, iş hayatı denen. Tecrübe edinme merkezi, simülasyonu. İkinci kezinde %90 başarı oranım olduğunu biliyorum. Hani bir artıyla başlıyorum. Onlardan ders aldım. Daha akıllı, daha temkinli, daha stratejik gidiyorum. Şartları zorlamıyorum. Şartlar beni zorlasın. Hiç aceleye gerek yok. Bir de stratejik anlamda da kızıl okyanuslar değil de mavi okyanus stratejisi diyoruz biz ona. Blue Ocean strateji. Yani yeni pazarımızı yaratıp yeni pazarda yeni müşterilerle birlikte yaratacağımız bir şey olacağı için ayrı bir şey olacak. Öğrencilerin en çok ihtiyaç olan şeylerinden bir tanesi iş hayatına girmeden iş hayatını öğrenebilmek. Akademi gibi düşünebilirsiniz, dershane gibi. Üniversiteye giderken dershaneye gidiyorsunuz, üniversite hazırlıyor sizi değil mi? Daha iyi üniversite kazandırır diye. Ben de onu sunuyorum. Ben seni daha kaliteli işe yerleştiririm. Ben seni yetiştireceğim. Sen mezun olduğunda sadece derslerini bilen bir insan olarak değil, sen iş hayatını tecrübe etmiş bir insan olarak yetiştirmiş olacağım. Hatta seni şu şirketlere yerleştirebilirim diye de ona seçenekler sunacağım.
Hakan Bey, bu bağlamda UNG'den biraz bahsettiniz ama böyle bir kısa UNG'de nasıl başlar bir genç? Neler öğretilir ve nasıl biter?
İnsanlar hep bilime odaklanır. Hep başarı, sizdeki başarı akademik başarı olarak görür. Halbuki biz ilim ve irfan sahibi insan yetiştiriyoruz. İrfanı unuttular. Şimdi iyi bir mühendis olabilirsiniz gençler ama iyi bir insan olmadıktan sonra kızdığınız müdür gibi olacaksınız yarın öbür gün. Kızdığınız siyasetçi gibi olacaksınız. O yüzden biz iki eksende gelişim dedik. İlim ekseni ve irfan ekseni. O yüzden bizim ikiye ayrılmış durumda. Ama bu iki tanesi de kare matris organizasyonumuz var bizim. Kare matris. Yani böyle bir hiyerarşik organizasyon değil. Meritokrasiyle yönetilen holokrasi dediğimiz bir organizasyon. Liyakatına göre o liyakatı en iyi yapan arkadaşın yönettiği bir sistem. İlk önce bir tarafta insan yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu insan yetiştirmek nedir? Hani temel yetkinlikleri, saygısı, sevgisi, çalışkanlığı, dürüstlüğü, sorumluluğu, ön planda olan insan. İşte hani bizim zamanımızda vardı, andımız vardı. Hani doğruyum, çalışkanım, değil mi? İşte büyüklerimi saymak, küçüklerimi sevmek. Ülküm daha ileri gitmek. Hani her gün gelişmek. Şimdi temelde bunları yetiştirmeye çalışıyoruz. Çünkü gençlerimizin bir kısmında varmış gibi görünmesine rağmen bunlar olmayınca, yani düşünsenize toplantı yapacağım saat 2'de adam 15 dakika geç geliyor. Yani iyi bilse bile benim için gözümde bitmiş olur o. O yüzden bir kısım bunu geliştiriyor. Yönetsel faaliyetleri, yöneticilik olayları, liderlik olayları. Burada takım ruhu oluşturuyorlar, gülüyorlar, oynuyorlar. Yani herkes bir şey katıyor, akran mentorlukları oluyor. Ama bu arkadaşlardan aynı zamanda diyoruz ki bizim departmanlarımız var. İş hayatı gibi. Hani iş hayatında ne departmanı vardır bir şirkette? İnsan kaynakları, kalite departmanı, Ar-Ge departmanı, işte üretim departmanı ya da akademi. Hani böyle bir sürü departmanımız var. Diyoruz ki kardeşim sen hangi alanları merak ediyorsun? Neyi? İşte endüstri mühendisi olan bir arkadaş diyor ki ya diyor ben insan kaynaklarında çalışmak istiyorum diyor. Onu çekiyoruz insan kaynaklarına. Ötekisi diyor ki ben kaliteyi öğrenmek istiyorum diyor. Meteoroloji mühendisi. Çünkü Türkiye'nin 50-60 tane farklı üniversitesinden, farklı bölgesinden insan var. Niye? Dijital. Dijital olduğu için varlar. Yani yüz yüze olsa bunu yapamazdık. Ama dijitalde herkes oluyor. İnsan kaynakları bölümünde okuyan da var. PDR'de okuyan da var psikolojide. İşte ne diyeyim sosyolojide okuyan da var. Tıpta okuyan da, hukukta okuyan da var. Şimdi siz mühendisler baktığınız zaman hepimiz bizim etrafımızdaki 5 insan ortalamasıyız ya. Hepimiz mühendisiz ya. Biz mühendis düşünürüz. Ama araya şuraya bir tıpçı, bir hukukçu, bir de psikolog koyduğun zaman çok daha farklı şeyler öğreniyoruz. Hayata daha değişik bakıyoruz. O yüzden bizimki karmadır, karışıktır yani. Bireysel gelişim değil, toplumsal gelişim olur. O yüzden bizim hepimiz bu şekilde olduğumuz zaman bir şey katıyoruz. Orada da insan kaynaklarına bir bakıyorsun, 10-15 kişi tercih ediyor. Gidiyorlar, biz de stratejik planlama ve hedeflerle yönetim yapıyoruz. Oradaki adamların neler yapması lazım? Biz de vermek büyüktür almaktan deriz. Şimdi iş hayatında maaş nasıl alıyorsunuz? Bir ay çalışıyorsunuz değil mi? Ondan sonra maaş alıyorsunuz. Bizde de aynısı. İlk önce sen çalışacaksın. Mesela insan kaynaklarında işe alım süreçlerini oturtacaksın. İşe adam alacaksın, tecrübe edeceksin. Yetenek yönetimini yapacaksın, yetkinlik yönetimini. İşte atıyorum performans yönetimini yapacaksın. Ödevleri var. O ödevler için araştırıyorlar, bakıyorlar. Hatta insan kaynakları çalışanlarından mentorluklar alıyorlar. Ya da bizler destek veriyoruz. Ondan sonra bunları da deneyimliyorlar. İşe eleman alıyorlar yani arkadaşlarını, yaşıtlarını. Mülakatlar yapıyorlar. Ford Otosan'da yapılmıyordur bizim mülakat. Öyle mülakatlar yapıyorlar. Gerçekten de KPI'leri var. Aldıkları insanı kaybetmiyorlar mesela. Ya da kalite departmanı. Ya da proje departmanı. Yarışmalara katılıyorlar mesela. Ha, kim istiyorsa, sen girişimciysen proje departmanını seçersin orada. İşte orada da ilim öğreniyorlar. Ve burada rotasyon dediğimiz bir olay var. Hani biz sizinle tanıştığımız zaman 3 ay sonra konfor alanı oluyor burası. Körler, sağırlar, birbirini ağırlar gibi. Biz 3 ay sonra değiştiriyoruz yerlerini. Zorunlu. Orada kalamazsın. Oradan çıkacaksın, başka bir yer seçeceksin. O yüzden 3 aylık ve 6 aylık rotasyonlarımız var. 3 ayda bir gruplar değiştiriyor liderler grubu. 6 ayda bir de departmanlarda değişikliğe izin veriyoruz. Yani insan kaynaklarına girdin, 6 ay bir şeyler yaptın, bir şeyler öğrendin. Diyorsun ki merak ediyorsun ama ben kaliteyi de öğrenmek istiyorum. Geç bu sefer bu tarafa diyoruz. Kaliteyi öğren. Ve bunu ücretsiz yapıyoruz. Hiçbir ücret talep etmeden bir sürü gencimiz var orada. Ve gerçekten anahtar performans göstergelerimizden bir tanesi, mesela hedeflerde yazar, performans karnelerinde yazar. Bir tanesi pasaport almak, Erasmus'lara gitmek, yurt dışlarına çıkmak, dünya insanı ve dünya vizyonunu katmak arkadaşımıza. Bir tanesi, şimdi hani transkript falan sormuyoruz biz onlara. Bu İngilizceleri eğer zayıfsa geliştirmek, eğer son sınıf öğrencisi ise kaliteli bir iş yerine sokabilmek, stajlarda mutlaka dolu ve verimli geçirebilmesi, yani tamamen onlara entegre bir yol yapıyoruz. Bizden çıkan mesela bir sürü arkadaş bugün Türkiye'nin en önde firmalarına girmiş durumdalar. Vestel, TAİ, Aselsan. Niye alıyorlar? Bunlar çok iyi üniversitedeki çocuklar değil. Yani Türkiye'deki ilk 50'deki üniversitede bile değil gelişti. O mülakatta kendini gösterebiliyor. Hatta ben şunu diyorum. En iyi ikinci seçenek Google'da çalışmak. En iyi birinci seçenek Google'u yapmak. O yüzden arayan değil, aranan insan yetiştiriyoruz.
Sadece Hakan desek size, kendi yaşantınıza baksanız ve bugün yeniden 20 yaşına dönseniz o günün şartlarında veya bugünün şartlarında hangisini isterseniz nasıl bir yol haritası çizerdiniz? Neler yapardınız? Neleri yapmazdınız?
İnsan iki kere doğar. Birincisi biyolojik olarak zamanında doğar. Birisi de kendini tanıdığı zaman doğar. Ben 30'umdan sonra kendimi tanıdım. Hindistan'a gittikten sonra. Dedim ki bu maddiyat, cansa verilen yatırımlar hepsi yanlış. Hep sizleri öyle yetiştirdiler. Ev al oğlum. Arsa al oğlum. Sanki öteki dünyayı öldüğün zaman götüreceksin. Sana da hiçbir faydası yok. Yani siz cansıza, candan daha fazla değer vererek yetişiyorsunuz. Ben de öyleydim. Hep hayatımı zannettim ki kariyer. Yaşam denge çemberi var. Hayat kariyer değilmiş. Kariyer bunun küçük bir parçası. Ha, para amaç değil, araç iyi bir araç. Tabii ki mutlu olalım. Ama para içinde kendimizi satmayalım. Şimdi ağaca değer vermiyorsun, çiçeğe değer vermiyorsun. Ama kopartılmış çiçeği buket olarak alırken ya da sevgililer gününde 30 lira bir güle veriyorsun değil mi? Ya canlıyı öldürdün sen ya. Kestin değil mi? Ağaca değer vermiyorsun. Kesiyorsun. Şöyle bir masa yapıyorsun. Evlenirken 20 bin lira yemek masası takımına veriyorsun. Yani bizler ne yazık ki cansıza değer vermeyi öğrenmişiz. Şimdi ben tabii ikinci kez doğduğum zaman diyelim. Bunların farkına vardığım zaman, ruhani yolculuğa çıktığım zaman bunları öğrendim. Ve şu anki aklımla o zamanlara geri döndüğüm zaman bugün konuştuğumuz insanlar parası olan insanlar değil. Yani değer var. Mesela arka sokağınızda iki tane yazlı olup iki dairesi olan abi öldü. Biz bunu konuşmuyoruz. Adam trilyonluktu. Ama konuşmuyoruz. Biz kimi konuşuyoruz biliyor musunuz? Mevlana'yı. Hiçbir şey yok adamın. Hırkası olan, bir tek hırkası olan Yunus Emre'yi konuşuyoruz. Değil mi? Dünyaya, tarihe mal olmuş, değer üretmiş dünyaya insanları konuşuyoruz. O yüzden o zaman amacınız ne olur? Bir vizyon belirlemeniz lazım. Yani benim taputta öldüğüm zaman arkamdan iyi insan demesinler. Bana desinler ki, hani başarılı da demelerine gerek. Bana desinler ki bu adam dünyadaki bir probleme çözüm yaratabilmek için uğraştı. Kalıcı bir şey yarattı ve bundan da binlerce insan faydalandı. Değerli bir adam desinler. O yüzden işte bir problem bulmak lazım. O problemi çözebilmek için emek katmak lazım, değer katmak lazım. Onun üzerine gitmek lazım. Ve hani seni mutlu eder ne? Yani mutlu eder neydi? Mutluluğu nasıl bulurumdu? Anı yaşayarak buluyorsun. Dün dünde kaldı. Yarın ne olacak bilmiyorsun. Bugün eğer ben su içmek istiyorsam su içiyorum. Eğer ben gelip burada oturmak istiyorsam burada oturuyorum. Kendi başıma karar veriyorum. Kendimin yöneticisiyim. El alem ne der virüsünden uzağım. Umurumda değil. O Türkiye için. Türkiye şartlarında geçerli. 20 yaşında olduğum zaman ilk önce bunun farkına varmayı. Fark yaratmak istiyorsanız ilk önce farkına varmanız lazım. Bunun farkına varmak ve bundan sonra da hiç her şeyi yerinde dengeli bir şekilde yapmak. Yani hiç başka bir şeye uğraşmak yok. Çünkü 120 saatin 96 saati şirkette çalışan bir arkadaşım vardı eskiden. Ama şimdi baktığınız zaman çocuklarınız da var. Baktığınız zaman destek verdiğiniz gençler var. Size ihtiyacı olanlar var. Sizin ihtiyaç olduğunuz yerler var. Yaşam denge çemberinde öyle diyor. Aile diyor. İşte sosyal çevre diyor. Arkadaşlar diyor. Sağlık diyor. Sağlık. Biz unuttuğumuz şeyler bunlar. O yüzden en öne sağlığı koyarım. Mesela değerlerle hayatımı yönetirdim. Şimdi kızımı da değerlerle yetiştiriyorum. Ben iyi bir mühendis olsun diye kızımı yetiştirmiyorum. Başucunda hani araştır, geliştir, saygılı ol, çalışkan ol. Asla pes etme, mücadele et, meydan oku gibi değerler yazıyor. Onlara göre benim kızım yetişiyor. İnsan yetiştiriyoruz. Robin Sharma'nın şeyi vardır. Ferrarisini satan bilgi kitabında onu diyor. Yani herkes bir gün ölecek diyor. Bu dünyada ofisinizin ne kadar büyük olduğunun bir anlamı yok diyor. Arabanızın ne olduğunun anlamı yok. Siz diyor hani ne olursa olsun diyor insan yetiştirin, lider yetiştirin, insana dokunun. O yüzden kelime dokunmak. Ne kadar çok insana dokunursak o kadar iyi. Mental olarak da sağlıklı ve berrak olmanız lazım. %80 düşünceleriniz kötü. Yani kafanızda işe yaramayan bir sürü düşünce var. Hani bu meditasyon gibi yani ruhunuzu ve zihninizi berraklaştırın. Diyet yapın yani. O zaman ruh, zihin ve fiziksel sağlığınızı oturtturup hayata iyimser bakan bir modele geçtiğiniz zaman, güldüğünüz zaman, zikir çektiğiniz zaman, olur böyle şeyler deyip nefsinizi yönettiğiniz zaman artık bu dünyadan biraz daha uzaklaşmaya başlıyorsunuz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün camını kırsalar, arabasının camını, ne yapacak? Çocuğu dövecek mi? Güler de hafiften bir gülümseme olur. Umurunda olmaz maddi şey. Aynısı Mevlana ya da aynısı diğerleri için de geçerli, Yunus Emre için de. O yüzden bir yolculuğum öyle bir yolculuk olurdu. Daha dingin, daha rahat, daha dünyevi şeylerden uzak, kendine odaklı, mutlu olacak, insanları mutlu edecek, insanlara dokunacak bir şekilde. Ha bunu işte 40 günden sonra anladık diyelim ya da 35. Ama 20 yaşında bunu yapsaydım daha iyi.
Çok teşekkür ederiz. Beklentilerimizin ötesinde bir yayın oldu.
Ben teşekkür ederim.